Ayrım 6. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 77. 13. Bölüm. Masumiyetin Kanıtı 2. Kötü bir başlangıç. Peder Kristoforos korkudan ter içinde aniden uyandı. Bir zamanlar her şeye kadir olanın cennetin yaban otları arasına yatırılmış ve üstü başı lime lime, iktidarsız melekler tarafından ihtimam gösterilmekte olan şişmiş ve havanın nemiyle çürüyen cesediyle karşılaştığını görmüştü rüyasında. Uyanırken meleklerin umutsuz ağıtları şafak ezanını okuyan müezzinin sesine dönüştü. Dehşete düşmüş bir halde alelacele birkaç defa istavroz çıkardı ve bunu yaparken bir yandan da bir İsa duası okudu. Gözlerini ovuşturarak kepenklerden içeri süzülerek giren, insana güven verecek ölçüde serin ve sıradan bir şafağın kaygısız solgun ışığına uyanmış olduğu için şükürler etti. Ve bunun rüyasının ima ettiği şeye yönelik dolaylı bir reddediş olduğunu anladı. ''Kyrie eleison'' dedi kendi kendine ve başını salladı. Üst üste birkaç defa gözlerini kırpıştırdı. Şiltesinden kalkarak kendini rahatlatmak üzere dışarı çıktı ve geri döndüğünde karısı Lydia'yı tahta bir tablanın üstüne zeytini, beyaz peynir dilimlerini ve ekmeği yerleştirirken buldu. Karısının omzuna dokunarak ''Kadın, az önce pek kötü bir rüya gördüm'' dedi. Lydia sempati göstererek dudaklarını büzdü ve tühledi. ''Şu pembe gelincikler var ya ondan'' dedi. ''Gelincikler kırmızı yerine pembe açmaya başladığından beri herkes kötü rüyalar görüyor. Ama siz endişe etmemelisiniz. Ne derler biliyorsunuz. Gecenin vaat ettiğini gündüz inkar eder.'' Peder Kristoforo sakalını çekiştirince çenesindeki deri hoş bir biçimde gerildi. ''Ha, pembe gelincikler dikkatimi çekmişti ama bu kötü rüyalar hakkında bir şey bilmiyordum ben.'' ''Siz başka bir dünyada yaşıyorsunuz'' dedi Lydia. Ses tonu sert değildi ama yine de fazlaca onaylamadığı anlaşılıyordu. ''Bütün konuşmaları dinlediğinizi hiç sanmıyorum. Siz zamanınızı babaların çalışmalarını okuyarak geçirmektesiniz ve kapının dışında neler olup bittiğinden haberiniz bile yok.'' ''Filokalya okumaktan pek haz ediyorum'' dedi Peder Kristoforos. ''Sanki bilmiyorum'' diye cevap verdi karısı. ''Dışarıya çıkıp lambalara gaz yağı almak zorunda kalan ben oluyorum.'' ''Kefenin cebi yok'' dedi papaz tumturaklı bir edayla. ''Öldüğün vakit gaz yağı satın alamayacaksın ve henüz kurtuluş ümidi varken insan babaları okusa iyi olur. Ve ne derler bilirsin, alim mürekkebinin fazileti ile şehit kanının fazileti birbirine denktir.'' Lydia gülümseyerek zeytinleri saplarından ayırdı. ''Siz cennete gideceksiniz ve ben uygun fiyata gaz yağı arayarak cehennemde başıboş dolaşacağım. Hem zaten kendi kusurlarını affettirmek için herkes vecizelerden alıntı yapabilir. Ayrıca zaten bu deyiş bizimkilerden biri değil, anlarsınız ya.'' ''Bizim olduğuna yemin edebilirdim. Sina ile Aya Filateus'un veya Presbiter İlyas'ın ya da öyle birinin.'' ''Küçük bir çocuk yollayın da Abdülhamit Hoca kimin olduğunu söylesin size.'' ''Hani sırf merak saikıyla yapabilirim bunu.'' ''Ama eğer siz yanılmışsanız bana söylemeyi unutursunuz değil mi?'' diye ithamda bulundu Lydia. Bunun üzerine Peder Kristoforos, ''Yine zaten ayın başındayız ve dolayısıyla Allah izin verirse bir süre aç kalacak değiliz. Dolayısıyla senin de gaz yağı fiyatları yüzünden inlemene gerek olmayacak.'' diye ekleyerek yalancıktan kızmış gibi yapıp kadıncağızın yanağını hafifçe vurdu. Karı koca yerdeki minderlere yan yana oturup yer sofrasında kahvaltı ettiler. Lokmalarını iyi bir evliliğin uzun yılları boyunca söylenmesi gereken her şey zaten dile getirilmişken, kendi dili olan mahrem bir sessizlik olduğunun karşılıklı olarak anlaşıldığı, yıllanan şarap benzeri bir sessizlik içinde atıştırdılar. Evliliklerinin ilk yıllarında Lydia kocası yemek yerken vazife şinas, alçak gönüllü bir edayla, biraz yanda ve arkada, başı öne eğik, elleri ön tarafında kavuşmuş olarak durur, tahtayı kaldırıp artıkları kendi kendine yiyip tüketmek için onun yemeğini bitirmesini beklerdi. Ama nasıl olduysa bu adet dikkatleri çekmeksizin gündemden çıkmıştı. Şimdilerde kendisi tereddüt etse bile kocası yalnızca yanındaki yastığı işaret ederek "ye" der olmuştu. Çocuksuz olmalarının da buna katkısı vardı. Zira kimse görmüyorsa sürdürülecek adet yoktur. Peder Kristoforos başlangıçta Aya Yorgi'ye karısını doğurgan kılsın diye hararetle dualar etmiş ve karı kocanın ikisi birden ermiş tekkesinin paslı demir çubuklarına beyaz bezler bağlamışlardı. Lydia gümüşçüden birbiri ardına Tama satın almıştı. Eğer hamile kalmış olsaydı üstüne bir çocuk imgesi basılmış olan her bir Tama'yı bezlere sarıp Aya Nikola Kilisesi'ndeki Panaya Glikofiluza ikonasının üstüne iliştirmesi gerekecekti. Ama gücü yalnızca kurşun ile kalay alaşımından yapılmış olanlara yetmişti. Bazen eğer altından yapılmış Tama sunabilmiş olsa Bakire'nin konuya daha çok ilgi gösterip göstermeyeceğini merak etmişti. Tanrı'nın anasının gerçek değerine uygun armağanlar sunamadığı için kendisini kaba ve değersiz hissetmişti. Abdülhamit Hoca'nın eşi Ayşe'ye bile gitmiş, Abdülhamit'in hastalar için günlük olarak üstlerine Kur'an'dan ayetler yazdığı küçük kağıt parçalarından kendisine de vermesi için ricacı olmuştu. İçinde çocuklardan bahsedilen özel ayetler vardı. Bu kağıt parçalarını yutmaya çalışmak garipti ama Lydia her bir kağıt parçasını dilinin üstüne yerleştirip sırılsıklam olana kadar orada tuttuğunda belli bir ilahi huzurun içine yansıdığını hissediyordu. Ayeti düşürme ya da kazayla tükürüp atma korkusundan bu süre içinde doğru dürüst konuşması mümkün olmadığı için çapaya veya yabani yeşilliklerden toplamaya gidene kadar bekliyordu. Bir keresinde şarlatan bir Arap gezginden uğurlu bir bok böceği satın alıp yemişti. Bunun hatırasıyla tüyleri hala diken diken oluyor ve bir Arap'tan nasıl olup da bir şeyler almakla kalmayıp bir de gerisini yapmaya kendi kendisini nasıl ikna etmiş olabileceğini merak ediyordu. Kimi insanlar kötü alışkanlıklarla yüklü arabayı dünya yüzünde dolaştırırken Tanrı'nın Arabistan'da bir dinlenme molası vermiş ve Arapların da söz konusu arabayı çalmış olduğunu söylüyorlardı. Ne dualar, ne tutulan dilekler ve ne de Ermeni aktardan alınmış aptal tuzağı, tadı kötü iksirler herhangi bir işe yaramış ve karı koca giderek bu konuyla ilgilenmeyi bırakmışlardı. Lydia kasabanın öteki Lydia'larından ayırt etmek için kendisine arkadan kısır Lydia dendiğini biliyordu. Ama zaten takma isimlerin pek azı övgü niteliğindeydi. Hatta çoğu bundan daha da beterdi. Üstelik ortalıkta ilgiye ihtiyaç duyan veya sevgiyle tartaklanmaya katlanabilecek bir yığın çocuk vardı. Lydia herhangi bir kadını meşgul edip kafasını karıştıracak kadar çok erkek ile kız yeğen ve vaftiz çocuğu sahibiydi. En çok çocukları bir yarım daire şeklinde oturtup uçurulan kelleler, bey dağlarında kurtlar tarafından suratlarına kar atılıp kör edilmek suretiyle tuzağa düşürülmüş ve korkudan altlarına etmiş olan insanlar hakkında dehşet öyküleri anlatmaktan hoşlanıyordu. Bazen çocuklarla bir olup Solima Dağı'nın sonbaharda cennet için seçimi başlatırken çıkardığı iniltiyi taklit ediyor ve sokaktan geçenler arkadan gelen çocuksu kahkaha tufanını duyana kadar tepeden tırnağa ürperiyorlardı. Kahvaltı bitince peder Kristoforos papaz cübbesini, haçını ve şapkasını giydi. ''Sırtımdaki atkı düzgün mü?'' diye sordu ve Lydia gelip atkıyı adamın sırtından düzgün ve simetrik bir biçimde sarkacağı biçimde düzeltti. ''At kuyruğunuz bozulmuş.'' dedi. ''Kumsalda çitilenmiş eski bir halat parçasına benziyor.'' ''Ha, o iş bekleyebilir. Akşam üzere mezar başındaki toplantıdan önce yapabiliriz. Toplantı için hazırlıklarınız tamam mı?'' ''Şey, bugün yapabileceğimiz birkaç şey dışında yemek hazır ama bu işler her daim ne kadar üzücüdür bilirsiniz siz. Öyle zannediyorum ki Polikseni'nin kalbi boydan boya bir daha kırılacak.'' Benim canımı sıkan bütün bu dedikodulardan sonra Rüstem Bey'in gelip gelmeyeceği. Lydia haksızlığa öfkelendi. Ah, bütün o dedikodular saçmaydı ve hepsini herkes biliyor ama kimse de inanmıyor. Annesinin bütün aileyi öldürecek zehri yapmış olması fikri. Çok aptalca. Niye yapacaktı ki böyle bir şeyi? Gülünç. Hem zehri kim boca etmiş olabilir ki boğazlarından aşağıya? Hiç kimse. Kim başlattıysa bu söylentiyi dili kesilip atılmalı. Herkes biliyor ki onlar haçtan gelen veba yüzünden öldüler ve merak ettikleri için gelecek olan bütün o insanları hesaba katarak iki kat yemek yapmak zorunda kaldık biz. Lydia önünde diz çöküp ayakkabılarını ayağına giydirirken Kristoforos divana oturmuştu. Çoğu Hristiyan papaz gibi onun da kıçı büyük, göbeği şişkindi ve bu işi kendi kendine yapmaya çalışması fazlaca sıkıntı verirdi. Erkek ve kız kardeşleri törenin 2 yıl geriye alınmasını nasıl kabul ettiler ben ona şaşırıyorum. Kabul etmelisin ki riskli bir iş bu. Rüya rüyadır diye cevap verdi ayağa kalkıp eşarbının kenarından sarkmış olan bir tutam saçı yerine sıkıştıran Lydia. Eğer anneniz rüyanda size gelir ve bir şey yapmanızı söylerse yapmak zorundasınız. Bu gece herkes yaşlı hanımın masum olduğunu kendi gözleriyle görecek. Siz bekleyin. Din adamı başını sallayarak ''Ben yalnızca Rüstem Bey'le ilgili bir şey olmasın diye dua ediyorum.'' dedi ve demesiyle birlikte eski kilimlerden yapılmış iki büyük çantayla silahlanmış olarak evden ayrıldı. Sabahın erken saatlerinde sırayla bütün Hristiyan evlerini ziyaret edip ev sahiplerine usulden olan ruhsal görevinin karşılığını pek azametli olmasa da vazgeçilmez armağanlarla ödeme görevini ifa etmeleri için çağrıda bulunmak üzere adım atıyordu. Elbette ki kapılarına her vardığında rastlantısal olarak evde bulunmayanlar vardı. Ve elbette ki bir papazın kapı kapı dolaşarak karılarının sunduklarını toplamasında kuşkulu bir şeyler olduğunu düşünenler vardı. Ama çoğu zaman çok kimseden itibar görüyordu ve zaten her iki deveyi de gütmek suretiyle Tanrı ile yaptıkları pazarlıkta açık kapı bırakmak istemeyen Müslümanlardan neredeyse açıktan açığa sunular da almaktaydı. Kristoforos şahsen hemen hemen bir dilenci gibi yaşamaktan hiç de hoşlanmasa bile karşılama ne kadar coşkulu olursa olsun çaldığı bir kapı ne zaman açılsa kaçınılmaz olarak yanakları kızarmaktaydı. Yerel batıl inanca riayetle eşiği önce sağ ayağıyla aşardı. Bunun ardından evin zorunlu nezaket ikramını iştahla atıştırmak zorundaydı. Beden ölçüsü geniş olsa da tatlı yemeği pek sevmezdi ve ellerini öpüp gözlerini yerden ayırmayan utangaç kız çocuklar tarafından pirinç tepsiler üstüne kendisine takdim edilen bir yığın lokum, höşmerim ve baklava ile başa çıkmakta zorlanıyordu. Teker teker küçük ama bir arada düşünüldüğünde büyük olan bu ikramlar birkaç saat sonra Lidya'ya götüreceği epeyce bir miktar patlıcan, domates, horta, sarımsak, kuru fasulye, yavru horoz budu ve köfte için ödemek zorunda olduğu bedeldi. Kendisini divanın üstüne atıp iki eliyle bağırsaklarını kavrayarak ''Fenalaşıyorum ben'' diye şikayet edecekti. ''Saframı bir hafta ayakta tutacak kadar bal ve helva yuttum.'' Ki buna Lidya'nın cevabı da iyi insanların sayısı bu kadar çok olduğu için şükretmelisiniz olacaktı. Papazın tepesindeki musibetlerden biri de kasabanın iğrençlikte en iğrençli dilencisinin başına tam da çantalarının yiyecek dolu olduğu ayın ilk günü bela olarak dikkatleri üstünde toplamasıydı. Tıpkı köpek gibi bu dilenci de bir tarihçesi olmaksızın kasabaya gelmişti. Ama köyünden atıldığı ve eski bahçe kendisine bir yuva olana kadar başıboş dolandığı varsayılmaktaydı. Uzun esmer bir suratı ve sırtında Kürtlere özgü giysi kalıntıları vardı. Bu yüzden de kışın karın yağmadığı, dolayısıyla insanın bir dilenci olarak soğuktan ölmeden yaşayabileceği bir iklim arayışıyla Anadolu'nun uçsuz bucaksız ovalarını geçerek Toros dağlarının aman vermez geçitlerini aşarak kuzeydoğudan geldiği düşünülüyordu. Müslüman mıydı, Süryani miydi yoksa Yezidi miydi hepsini aynı biçimde sövüp saydığından hiç kimse bilmiyordu. Kısaca küfürbaz diye adlandırılmaktaydı ve ister bir papaz görsün ister bir imam ya da haham küfür ve taciz etmeden durması hiç mümkün olamıyordu. Neredeyse konuşmaya başlar başlamaz başına bela olmuş, spontan ve denetimi imkansız bir itkiydi bu. Babasından yediği kamçılar ve uyumak için boşuna debelenirken şirret azarları beyninin içinde hala döne döne çarpışan anasıyla teyzelerinden işittiği paylamalardan ne kadar çekmiş olduğunu bir kendi bilirdi. Onun bu yepyeni delilik türünü bir çeşit eğlence olarak değerlendirenler hariç hemen herkesten kaçınıyor ve kendinden utanarak allak bullak kapı aralıklarında yaşıyordu. Şakacı kahvehane müşterilerinin Abdülhamit Hoca ya da peder Kristoforos geçeceği vakit onu yakalayıp sokağa itekledikleri biliniyordu. Bu olayda da küfürbaz yolunu tıkamış ve papaz umutsuzluğa kapılmıştı. Kar getiren Ali'nin kendisi bitişikteki eve buz taşıdığı sırada iki yanından dondurucu sular sızarken bir toynağı bir rüyanın içinde hareketsiz kalmış, sabırlı eşeği yüzünden daha da daralmış, dik ve dar bir sokakta yüz yüze geldiler. Kristoforos o özgün sırıtışı, gözlerdeki o meraklı ve fanatik seyirmeyi gördü. Küfürbaz eline yapışır ve yırtıcı bir istihza gibi görünen bir edayla öper ve ardından cılız kollarını yüzüne doğru sallayıp ''Hıyar girsin popona!'' diye bağırırken tüyleri diken diken oldu. Al yanakları daha da kızarmış, göğsü garaz ve öfkeyle sıkışmış olan papaz soğuk soğuk ''Huzur, huzur!'' diye ünledi. ''Pastis, ananı belleyim, malaka!'' Kristoforos dinleyen kimse olup olmadığını anlamak için etrafına bakındı ve dilenciye ''Bana bak, yellenmekle kaldırım taşlarını asla çatlatamazsın. Dolayısıyla neden kapamıyorsun şu çeneni, çok mu zor geliyor?'' dedi. İki dilde edilen küfürler zihninde çınlarken korkunç bir rüyayla başlamış olan gününün dilenci gözlerinde keder, özür, özür dilerim peder, özür, orospu çocuğu beni affet, dişi domuzun kanından çıkma bok, teyzen, anan bağışla diye bağırarak giysilerini çekiştirdiğinde daha da kirlendiğini hissederken adamı omuzladı ve kenara çekilmeye zorladı. Küfürbaza doğru yapılan bir haç işareti ve müsamahasızca bakan aşağılayıcı gözler. Peder Kristoforos seni sefil yaratık diye hırladı. Gören de Kefalonyalı bir papaz tarafından vaftiz edildiğini sanacak. Çantalarından birine uzandı. Bir somun dilimlenmemiş ekmek, bir parça sert beyaz peynir ve bir domates çıkardı. Ye dedi. Küfürbaz kendini yiyeceklerin üstüne attı. Papazın elinden kapıp hepsini birden ağzına tıkmaya çalıştı. Bu hayır edemiyle karısının kursağından yiyecek çalmış olduğunu düşünerek küfürbazın daha çok yer Likya mezarlarında gözden ırakta yaşayan köpek gibi veya meydana yakın bir duvarın üstüne dizilip yalnızca kendi kendilerine sırıtan ve küfreden öteki kasaba budalalarına benzemesine dileyerek yoluna devam etti. Lydia ve Polixen ile kız kardeşlerinin törenden sonra yemek üzerine yeterince koliva yapıp yapmamış olduklarını merak etti. Ve içini çekerek huysuz Daskalos Leonidas'ın kapısını çalarken yüreğinin ağırlaştığını hissetti. Tanrı'dan yaşlı kadının masumiyetinin anlaşılmasını niyaz ediyordu. Ama böyle kötü alametlerin belirmiş olduğu bir günde bunun için pek az umudu vardı. Öğretmenin ev duvarının sokağın kaldırım taşlarıyla kesiştiği noktadaki bir çatlaktan çamurlu ve kurumuş pembe gelincikler fışkırdığını fark etti. 14. Bölüm Masumiyetin Kanıtı 3 Mariora Işığa Geri Dönüyor. Akşam serinliği çöktüğünde Polixen'i kız kardeşleri ve arkadaşları ıkına sıkına tepeyi tırmanmaya koyuldular. Lydia mumlar ile bir matara kırmızı şarap, diğerleri ise içlerine hamur işleri, ekmek ve koliva doldurulup üstlerine beyaz örtüler serilmiş olan büyük sepetler taşıyorlardı. Sepetleri kilise avlusuna bıraktıktan sonra mezarlığa geçtiler. Evlerin damında kasabaya yeni varmış olan leylekler, hiçbir leyleğin bir Hristiyan evinin damında yuva yapmayacağı yollu ölümsüz ama görünüşe bakılırsa yanlış vecizeyi her zamanki gibi tarafsızca yalanlayarak ağız dalaşı yapıyor, cilveleşiyor, yuva kuruyor ve gagalarını birbirlerine sürtüyorlardı. Yukarıda çok yükseklerde yönünü dağların ağaçlı yamaçlarına çeviren mahmuzlu bir kartal nameli bir ıslık çaldı. Yamaçlarda ilkbahar anemonları neşeli ama alçak gönüllü bakireler gibi bükük boyunlarıyla boy gösteriyorlardı. Zeytinliklerin çevresindeki taşlı toprakta açmaya durmuş kaya gülleri boy vermişlerdi. Polixen'i gün boyunca şevkin, heyecanın ve keyfin midesinde düğümlendiğini hissetmiş ve sonunda sanki gün ışığını yutmuş gibi içinden parlamaya başlamıştı. Annesini yeniden göreceği düşüncesiydi bu. Sanki annesi eskisi gibi olacakmış ve Polixen'i pazara giderken kapısını çaldığında hep yaptığı gibi yaklaşıp onu öpecekmiş gibi. Bunca zamandır sadakatle sulayıp baktığı çiçekleri çoktan söküp çıkarmış ve oğlu için yas tutan kadına vermişti. Ancak artık vakit yaklaştığından ve çanlar kederli kederli çaldıklarından hem dehşet hem de korku hissetmekteydi ki korkunun gerekçesi belliydi. Ve dehşetin gerekçesi de rüyasının ya bizzat şeytan ya da bir cin tarafından sahnelenmiş bir aldatma olması ihtimaliydi. Bütün bunlardan sonra eğer anasının Mariora'nın suçlu olduğu anlaşılırsa ne korkunç olurdu. Nasıl bir aşağılanma ve felaket olurdu bu. Rüstem Bey el koyup da yakmasın diye tekrar gömmek zorunda kalırlardı. Mezarlık kapısına yaklaşırlarken kısır Lydia'ya "Midem bulanıyor" dedi ve destek almak için arkadaşının omzuna yaslandı. "Endişelenmeyin" dedi Lydia, "o kadar çok geldiniz ki buraya, onu gözyaşlarınızla yıkayıp dualar etmeye en küçük bir günah bile kalmamıştır." "Şu insanların sayısına bakın" diye bağırdı Polixen'e, "bu kadar kalabalığı hiç görmemiştim." Mezarlık kadınlarla doluydu. Mateme yakın zamanda girmiş olanlar hemen kıyısında dikildiklerinden mezar uçuşan siyah elbise kolları ve eşarplar arasında kaybolmuş, mateme gireli çok olanlar ise renkleri daha az kasvetli ardıl dış halkalar oluşturmuşlardı. Ta mezarlığın kasabanın küçük çocuklarının üstüne oturmuş veya sırt verip yayılmış olduğu alçak ve eğik duvarlarına kadar. Duvarların dışında da imansızlar kutsal alanına giremedikleri halde yine de öteki dinden kız kardeşlerine hizmet etmek için gelmiş olan Müslüman kadınlardan oluşan ağırbaşlı sıralar vardı. Polikseni Abdülhamit Hoca'nın karısı olan arkadaşı Ayşe'yi gördü ve selamlamak için elini kaldırdı. Yüzünde sempati ve endişe izleri olan Ayşe soluk bir gülümsemeyle yanıt verdi. Kasabanın erkeklerinden yalnızca Mariora'nın 3 oğlu oradaydı. Aniden kendilerini yunuslarla birlikte yüzerken bulmuş, uskumrular gibi hissederek mezar başındaki kadınların arasında utangaç utangaç rahatsızca duruyorlardı. Polikseni kız kardeşi ve kısır Lidya mezar başına doğru ilerlerken kalabalık açılarak yol verdi. Lidya avuç dolusu mumlarını ve şarap matarasını yere koydu. Erkek kardeşlerden birinden beli aldı ve öteki kadınlar hemen oracıkta ya yere ya da mezarların alçak bordür taşları üstüne çöktüler. Bazıları kendi dertlerini düşünmeye koyuldu. Diğerleri ise hislerini sonraya saklayarak meraklı bir tarafsızlık içine girdiklerini hissettiler. Lidya eğildi, gaz lambasını kaldırıp endişe, giderek artan keder, gerilim ve heyecan yüzünden midesi artık ağzına gelmiş olduğundan elinin ayasını karnına bastırarak daha sakince nefes almaya çalışan Polikseni'ye verdi. Lidya istavroz çıkardı, kollarını sıvadı ve beli topraktan 10 santim kadar yukarı kaldırdı. Sanki dünya gökyüzünde dönmeyi bırakmışçasına bir anlık mutlak bir hareketsizlik oldu ve bunun ardından Lidya küreyi aşağıya doğru iter ve kaldırdığı ilk toprak kübesini yana atarken kalabalık yüksek sesle içini çekti. Polikseni aniden dayanamıyorum diyerek kendini yere attı. Lidya küreyi tekrar toprağa sapladı ve kapının dışındaki kadınlardan biri feryat figan bir şarkı söylemeye başladı. Bahçemde bir servi ağacı vardı, uzun bir servi. Ama bir poyraz esti ve servim yere yıkıldı ve ben de dermansız kaldım. Yalnızca demirin toprağa yararken çıkardığı madeni sesle bozulan bir sessizlik anı daha oldu. Ve sonra oğlu için yas tutmakta olan kadın kelimelerin içine doğduğunu hissetti, hem kendi adına ve hem de Polikseni adına. Vay vay vay, bir deveymiş ki ölüm, kara bir deve. Her kapıya çöken. Polikseni mezarın içini gözleriyle taramak için öylesine eğilmişti ki Lidya nazikçe kenara çekti onu. Küreyi ritmik hareketlerle inip kalkıyordu. Bir uçtan diğer uca düzgünce gidip geliyordu ve alnında ter incilenmekteydi. Mariora'nın çok derine gömülmemiş olmasını umut ediyordu. Yalnızca iş yükünden ötürü değil, fakat derin gömülen bedenler daha uzun süre dayandıkları için. Utanılası bir şey olsa da kasaba halkının büyük bir kesimini oraya toplamış olan vahşi merakla şahsen o da bitmiş tükenmişti. Mezar toprağının ayakkabılarının içine dolarak garip ve rahatsız edici bir biçimde topuklarının altına yerleştiğini hissetti. Zaman zaman nefes almak ve alnını silmek için duruyordu. Ter sırtında ve bacaklarında giysilerinin bedenine yapışmasına neden olmuştu. Kendisini görevine öyle kaptırmıştı ki, kürek daha derinlere inip de kınalı toprak yığını büyüdükçe, tutkuları daha da büyük bir güçle hepsini alıp götüren civardaki kadınlardan artık aynı anda fışkırmakta olan ağıtları zor duyar oldu. Yas tutuyor olsam bile senin halin iyi benimkinden. Gün ışığında yiyorsun sen yemeğini, yattığın yer yüksek. Su ver bana, şu ipek iplikleri de sök, gözlerimi dikerken kullanmış olduğun. Görmek istiyorum seni, su ver. Senin için ağladım ama yandı gözyaşlarım ve şimdi yüzüm kapkara. Su ver. Kara toprağa güzel bir keklik bıraktım ama geriye çürük ayva aldım. Gül diktim, hasadım kemikler oldu. Görmek istiyorum. Altınımız ve gümüşümüz hani nerede? Hepsi gölge ve toz ve çürük tahta. Sök şu ipek iplikleri. Aşağıya baktım ve anladım. Dedim, kim ki şu Ece'ydi bir vakit? Bir asker olan kimdi? Fakir olan kimdi? Haklı olan kimdi? Günahkar olan kimdi? Senin halin benimkinden iyi. Bana bir pencere aç kuşlar için, bülbüller için. Taze yaprakları göreyim diye. Çocuklar konuşsunlar diye. Şimdi yüzüm kapkara, korkuyorum. Çünkü artık küreğin gümbürtüsünü duymaktayım. Çapanın çınladığını işitiyorum. Altınımız, gümüşümüz hani nerede? Bana baldan tatlı öpücükler verdin ama son öpücük zehirliydi ve acı. Ve gidişin de öyle. Seni öptüm, üstüne eğildim ve öptüm seni. Dudaklarındaki kederi tattım. Bana bir pencere aç kuşlar için. Şu dar sokaklara veda et. Küçük ayaklarım bir daha asla basmayacak o sokaklara. Charos'la evlendi. Ayağa kalk. Kızın seni bekliyor. bana bir pencere aç kuşlar için. Anlat bana canım, nasıl aldı seni çaroz? Avcı çaroz karalar giymiş, kara at binmiş çaroz. Dizlerimin üstüne oturmuş da başı göğsümde. Acıkınca bedenimi yiyor, susadıkça gözlerimden içiyor. Bana bir pencere aç kuşlar için, su dök. Ayağa kalk, kızım bekliyor. Yalnızca bir pencere istedim ben kuşlar için. Şarkı söylemeye hiç mecali olmayan Polikseni titredi. Mezarın yanı başına çömelmiş küreğin çalışmasını izliyor, mezara doğru eğilip eze eze parmaklarının arasından süzülmesine izin verdiği avuçlar dolusu toprak alıyordu. Bir avuç dolusunu burnuna doğru kaldırıp kokusunu, sanki anasının etini soğurmuş olan toprak onun kokusunu taşıyacakmış gibi derin derin içine çekti. Ara sıra kopuk kopuk sözler aykırıyor ve Lydia, ''Şarkı söyleyin hemşire, söylemeye çalışın ki yüreğinizin kilidi açılsın.'' diyordu. Birdenbire mezarın öteki yanında çömelmiş olan kız kardeşlerinden biri parmağıyla işaret ederek, ''Şuna bakın.'' dedi. Lydia durdu, parmağı izleyerek işaret ettiği yöne bakınca, nemli, koyu kahverengi, ilk çürük tahta dokularını ve toprağın daha koyu gölgesini gördü. Küreyi bir yana bırakıp Polikseni'nin erkek kardeşlerinden birinin uzattığı zeytin ağacından malayı aldı. Önce kafatası diye tavsiyede bulundu yaşlı bir kadın. Sanki Lydia bu yaşa kadar bu işlerin nasıl yapılacağını öğrenmemiş gibi. Dikkatlice araştırmaya koyuldu ve malanın katı ama içi boş bir şeyle temas ettiğini hissetti. Toprağı iki yana doğru kazıyıp göz çukurunun hemen üstündeki kemiği açığa çıkardı. Acele etmeden kalıntıları parmaklarıyla fırçalaya fırçalaya çevredeki bütün toprağı temizledi. Polikseni'nin erkek ve kız kardeşleri eğilip mezarın içine beyaz çiçekler atmaya başladılar. Kısır Lydia İstavros çıkardı ve kafatasını büyük bir istekle kaldırdı. Kafatasının içindeki toprağı göz çukurlarından gevşeterek ve dışarı doğru silkeleyerek parmaklarıyla silip temizledi. Çene kemiğini mezardan dışarı çıkardı, parmaklarıyla sildi, gevşemiş bir dişi oyuğuna itti ve beyaz bir örtünün üstüne yatırmış olduğu kafatasındaki yerine oturttu. Kafayı saygılı bir biçimde kendi göz hizasına tuttu ve yaşayan Mariora'dan geriye kalmış olduğu söylenebilecek tek şey olan çürük ve bal sarısı dişlere dikkatle baktı. Artık anlamlı ağıtlar okunmuyordu. Onun yerini yükselen vahşi ve şiddetli bir feryat, yanmakta olan yabanda boğazlanan yaralı bir hayvan sürüsünden duyulabilecek hayvani bir ses aldı. Sanki kadınlar Mariora'yı eskiden olduğu gibi görmeyi ummuşlardı. Lydia kafatasını alnından öptü ve örtünün üstüne madeni bir para koydu. Sonunda iyi durumda almış oldun diyerek Polikseni'ye verdi. Polikseni duygularına yenik düşmüş bir haldeydi. Kafatasını üç kere alnına koydu, hararetle öptü ve sanki karşısında kanıyla canıyla annesi varmış gibi ölü kemik parçasını yanağına bastırdı. Yüzü hıçkırıklarla çarpılmıştı. Kendisi kadar perişan olan küçük kız kardeşi elinden almaya uğraştıysa da Polikseni, ''Alimono, Alimono!'' maalesef, maalesef diye bağırarak kafatasına bütün gücüyle yapıştı. Sonunda kendine hakim olmayı becerip elindekini koyuverdi. Geçen bir ay boyunca adanmışçasına beyaz bir eşarba işlemeler yapmıştı ve yaşayan bir kadının ölüm tarafından taklidi gibi görünmesine yol açan da kafasına doladığı işte o eşarba oldu. Örtünün üstüne de o da madeni bir para yerleştirdi ve ondan sonra kafatasının elden ele dolaşmasına izin verdi. Tek tek hepsinin görmesini istiyordu ki herkes Mariora'nın ömrü boyunca masum kaldığını bilsin. Kadınlar kafatasını aldılar ve felsefe yapmaya başladılar. ''Ne yaparsan yap, fark etmez, hepimizin olacağı bu.'' ''Anam da böyle olacak işte, bir gün o da ölecek ve mezardan çıkarılacak ve olacağı işte bu.'' ''Gündüz geceye dönüyor.'' ''Ah şu kemikler bir dile geleydi de bize haberler vereydi.'' ''Bir saat içinde yanıp tüketen mum gibiyiz.'' ''Ölüm tanrısı bile korkar ölümden.'' ''Ne oldu bütün o dert ettiklerine şimdi?'' ''Ölüm her şeyin üstüne bir tül geriyor. Paranın ve güzel bir evin ne yararı var ki sonuçta?'' Polikseni kalabalığın içinden kendisine yol açtı ve Filoteyi duvardan indirdi. Gel de anneanneni karşıla dedi çocuğu mezarın yanına götürürken. Bak ışığı son defa görmek ve göğsünden toprağın ağırlığını atmak için geri geliyor. Mariora kemik ardından kemik mezarından kalkarken Filoteyi annesinin elinden tutarak dikkatle mezarın içini izledi. Küçük kız ne düşüneceğini pek bilmiyorsa da bunun daha önce gördüğü her şeyden daha ciddi bir şey olduğunu biliyordu. Korkmaktan ziyade büyülenmiş ve şaşırmıştı. Başını aşağıya eğmezden evvel yukarı kaldırıp hayretler içinde Lydia kaburga kemiklerini birer birer çıkartır ve çukurun kenarına yaymış olduğu beyazını örtünün üstüne temiz temiz yerleştirirken gözetleyen, dudağını ısıran annesine baktı. Bu hafif toprağa bulanmış kemiklerle yüzünü ve sesini belli belirsiz hatırladı. Ancak sevgisi ve cömertliği aile efsanesinin tarihçesine çoktan girmiş olan kadın arasında bir ilişki kuramamıştı. Lydia ıkına sıkına çalışıyor, tavsiye tufanını duymazdan geliyordu. ''Kemikleri saymayı unutmayın. Hiçbir şeyi kırmayasınız. Şurada elin bazı kemikleri var bakın. İşte şu küçük olanlar. Sakın onları kaybetmeyin. Altın bir yüzük vardı, gümüş bir haç vardı. Ayak kemiklerini bacak kemiklerinden önce çıkarırsanız kaybetmezsiniz.'' Kalıntıların belki yarısı çıkmıştı ki kalabalıkta bir vızıltı oldu ve bütün yüzler kapıya döndü. Zira Rüstem Bey orada durmaktaydı. Saçı ve bıyığı yeni brilyantinlenmiş, yanakları az önce tıraş edilmiş, duruşu vakur, fesi iyice fırçalanmış, çizmeleri yeni cilalandığı için pırıl pırıldı. Kuşağında gümüş saplı piştovlarını, yatağanlarını ve Selim'den almış olduğu bıçağı taşıyordu. Derin bir sessizlik oldu. Üstünde düşünmeksizin herkesin yana çekilip yol vereceğini bilerek öne doğru uzun bir adım attı. Mezarın yanında askerlerinkini andıran ani ve sert bir duruşla durdu ve kararlı bir biçimde kemiklere baktı.